Ayrım 2. Sakatlık çalışmaları, sayfa 20. Kuramsal yaklaşımları, tarihte var olan sakatlık algı ve politikalarını irdeleyen bir bölüm izliyor. Çünkü tarihsel yaklaşımlar, hangi alan söz konusu olursa olsun, güncel normları, kavrayış şekillerini ve uygulamaları anlamak, onların göreceliliklerini fark etmek ve oluşum süreçlerini kavramak açısından ufuk açıyor. D. Braddock ve S. L. Parrish'in kapsamlı çalışması, Batı toplumunda sakatlığın kurumsal tarihini incelerken farklı sakatlık türlerinin ortak tarihi olduğunu da gösteriyor. Bu çalışma, sakatları tasnifleyen ve onları hem birbirlerinden hem de normal bireylerden ayıran bireysel tıbbi modele dayalı yaklaşım ve kurumların ortaya çıkış sürecini ele alıyor. Yazının sonunda ise 20. yüzyılın ortasında bu sürece cevaben güçlenmeye başlayan yeni yaklaşım, toplumsal hareket ve kurumlara değiniliyor. Bu tarihsel çalışmaya paralel bir yaklaşımla Leonard J. Davis, 19. yüzyılda normalliğin ve normal beden ve toplum anlayışının inşasının sakatlık dahil tüm toplumsal ayrımcılıklarla ilişkili olduğunu savunuyor. Dolayısıyla Davis sakatlığı ve sakat bedenleri anlamanın yolu olarak normalliğin nasıl inşa edildiğini istatistik ve edebiyat gibi farklı alanlardan örnekler vererek inceliyor. Michael Oliver'a ait iki ayrı başlığın ilkinde sakatlığa dair yaklaşımların politika ve uygulamaların gelişim süreci, kapitalizmin tarihsel gelişimi ışığında irdeleniyor. İkinci bölümde ise Oliver, bu çerçevede sakatlığa dair algıların nasıl değiştiğini, sakatlığın ideolojik olarak nasıl inşa edildiğini ve bu inşa edilme sürecinin tıp mesleğini ve çalışanlarını, doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler ve benzeri nasıl iktidar sahibi yaptığını irdeliyor. Bir sonraki makalede Roxana Galuska, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulus kimliği inşası ile sakatları dışlama pratikleri arasındaki paralelliklere dikkat çekiyor. Makale, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ABD'ye göç edenlerin ilk durağı olan Ellis Adası'nda sakatlık kategorisinin nasıl inşa edildiğinden ve sağlam bedenlilik kurmacasının yeni bir ulus yaratma sürecinde ne denli dışlayıcı pratiklere yol açabildiğinden söz ediyor. Kanımızca hem kuramsal yaklaşımları ele alan bölüm hem de tarihsel anlamda sakatlığı irdeleyen bu ikinci başlık, sakatlığın aslında yüzeysel bir bakışla sanılanın aksine sınırları keskin, içeriği belirli bir kavram olmadığını, kimin sakat olup kimin olmadığına dair algılarımızın sosyoekonomik ve politik çerçeveleriyle iktidar gruplarından bağımsız düşünülemeyeceğini göz önüne seriyor. Bu bölümü izleyen dışlama, dahil etme süreçleri tartışmaları, bizlerin kendi saha çalışmalarımız sırasında Türkiye bağlamında ne derece önemsendiğine şahitlik ettiğimiz bazı başlıklardan oluşuyor. Burada eğitim ve istihdam gibi son dönemde ABD ve İngiltere odaklı literatürün çok merkezinde olmayan ancak Türkiye'de sakatlıkları olan kişiler için önemli gündem maddeleri arasında yer almaya devam eden bazı konulara değiniyoruz. Bu bağlamda özellikle istihdam söz konusu olduğunda bir noktaya değinmekte yarar olabilir. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen her yerinde neoliberal dinamikler yoğunluklu olarak sosyal devlet hizmetlerinden yararlanmanın koşulu olarak istihdama katılıma vurgu yapıyor. Üstelik bu süreç, istihdama katılımın sadece sakatlıkları olan kişiler için değil, herkes için giderek zorlaştığı bir dönemde gündeme geliyor. Oysa birçoğumuz için istihdama katılmak, yani evden çıkmak, iş yerine ulaşmak, günde 8-10 saat çalışmak ve geri dönmek gibi etkinlikler mümkün olmayabilir. Dolayısıyla istihdam her ne kadar bir hak ise istihdamın bir parçası olmamak ve yine de sosyal devletin hizmetlerinden yararlanmak da bir o kadar hak aslında ve sakatlık söz konusu olduğunda bu noktayı hatırlamak özellikle anlamlı olabilir. Buradaki çalışmasında K. Schirriner sakatlığı olan kişilerin yaşadıkları istihdam sorunlarına, bu sorunları şekillendiren siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullara ve istihdam politikalarına dair genel bir değerlendirme sunuyor. Len Barton ve Felicity Armstrong ise makalelerinde mevcut eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olan dışlayıcı politikalara ve pratiklere hem genel anlamda hem de sakatlık üzerinde vurgu yapıyorlar. Her iki çalışmada dünyanın farklı coğrafyalarından örnekleri odaklanmaları açısından ayrıca değerli. Daha sonraki iki makalede sakatların mekandan, yapılı, çevre ve kentler dışlanma süreçlerini ele alıyor. Türkiye'de mekana erişim konusu hem okul, hastane gibi sınırlı alanlar dahilinde hem de genellikle ortopedik sakatlıkları olan kişiler örneğinde ele alınıyor. Mimarlık fakültelerinde hazırlanan tezler büyük oranda teknik bir dile sahip ve sıklıkla biçimsel analizler aracılığıyla erişilebilir mekanların olması gereken boyutlarından, rampa genişlikleri ve benzeri konulardan söz ediyorlar. daha kapsamlı ve eleştirel bir yaklaşımla meseleyi ele alan raporlar ise ancak son zamanlarda ve alandaki STK'lar tarafından hazırlanmaya başlandı. Biz kitaptaki iki makaleyle erişilebilirlik konusuna tarihsel, sosyopolitik ve iktisadi dinamikleri de ele alan yaklaşımları sunmayı amaçladık. Bu bağlamda Rab İmri bir meslek dalı olarak mimarlığın gelişim sürecinin bu süreç üzerinde etkisi olan dinamikleri ve bunların sakatlık ve erişilebilirlik söz konusu olduğundaki yansımalarını irdeliyor. Brandon Gleason ise kentsel mekana odaklanıyor ve erişilebilirlikle ilgili sorunların çözümünde gelişen teknolojilere fazlasıyla önem atfeden yaklaşımları eleştiriyor. Bir başka deyişle bilgisayar kullanımındaki artışın elektronik çağının sunduğu yeni cihaz ve aletlerin sakatların mekanlardan dışlanmaları sorununu çözeceği konusunda var olan iyimser öngörüleri tenkit ederken dışlanma süreçlerini anlamada tarihsel, coğrafi perspektifin önemine vurgu yapıyor. Kentlerimizi şekillendiren siyasal, ekonomik, kurumsal ve kültürel güçler devam ettiği sürece teknolojinin engellerin üstesinden gelebilme kapasitesini sorguluyor. Bir sonraki başlık, dışarıda bırakılma süreçleriyle mücadele eden, tabandan yükselen sakat hareketlerine dair çalışmalara odaklanıyor. Tom Shakespeare ve Nick Watson'ın hayli kapsamlı yazısı, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyadaki sakat hareketlerinin kısa bir tarihçesini ve kilit taleplerini ortaya koyuyor. Bu bağlamda özellikle ABD ile İngiltere ve kıta Avrupası arasındaki farklılıklara dikkat çekiyor. Kıta Avrupası'ndaki gelişmeleri ise Rachel Hurst'u takip ederek İskandinav ülkeleri ve Hollanda gibi güçlü bir insan hakları ve fırsat eşitliği geleneğine sahip olan ülkeler, İngiltere, Fransa ve İspanya'nın da dahil olduğu sömürgeci ülkeler ve Portekiz, İrlanda ve Yunanistan gibi yoksul ülkeler başlıkları altında ele alıyor ve bunları eski Doğu bloku ülkeleri üzerine bir değerlendirmeye ekliyor. Afrika ve Uzak Doğu üzerine de kısa bir bilgilendirmenin yer aldığı yazıda aynı zamanda Birleşmiş Milletler gibi ulusüstü örgütlerin etkisine değiniliyor. Böylece dünyadaki sakat hareketlerinin genel bir tasvirini takiben yazarlar söz konusu eylemliliklerin sakatları temsil etme imkanları ve bu imkanı zora sokan sorunlar üzerinde duruyorlar. Bu sorunlar arasında sakat hareketleri içindeki bölünmeler, bir sakat kimliğinin benimsenmesiyle ilgili endişeler ve sakatlık dışındaki kimlik kategorileri ırk, toplumsal cinsiyet gibi ile ilişkilenme sayılabilir. Son olarak yazarlar sakat hareketlerinin hangi kuramsal çerçeve içerisinde ele alınabileceğini sorguluyorlar ve yurttaşlık ve medeni haklar gibi kavramları ele aldıktan sonra farklılık üzerine kurulan bir sakatlık siyasetinin sorunlarını ortaya koyuyorlar. Vardıkları sonuç, sakat kişilerin yalnızca mevcut siyasal yapılara kabul edilmeyi talep etmekle ya da geleneksel siyasal kavramlardan yararlanmakla yetinemeyecekleri yönünde. Sayfa 408. Bu bölümdeki ikinci makale, sakat hareketlerinin hangi kuramsal çerçeve içerisinde ele alınabileceği sorusu üzerinden bir öncekine bağlanıyor. Ankarat E. Beckett, bu amaçla öncelikle toplumsal hareket tanımı ve yeni toplumsal hareketler kavramsallaştırması üzerinde duruyor. Daha sonra da İngiltere'de tamamladığı bir saha araştırmasından hareketle söz konusu kavramsallaştırmanın sakat hareketini anlamaya yetip yetmeyeceğini sorguluyor. Bu bölümdeki üçüncü madde Reiko Hayashi ve Masako Okuhira'nın Japonya'da sakat hakları hareketinin dünü, bugünü, yarını başlıklı yazıları. Sakatlığa odaklanan çalışmaların ve bu alandaki eylemliliğin daha etkili olduğu, dolayısıyla ilk iki metinde çok bahsi geçen Anglo-Sakson dünyadan sonra dikkatimizi Japonya'ya çeviriyoruz ve gerek sakatların karşılaştıkları ön yargılar, gerekse bakımları konusunda ailelere düşen geleneksel roller açısından Türkiye ile benzerlik gösteren bu coğrafyadaki sakat hareketine odaklanıyoruz. Böylece Batı dışından bir örneği de okuyucuya sunmayı ve Türkiye ile benzerlik gösteren bir bağlam üzerinde durmayı amaçlıyoruz. Son olarak, bizi sakat hareketi kadar yardımlı intihar meselesini de yeni bir perspektiften ele almaya davet eden bir metne yer veriyoruz. Paul K. Longmore'un Sakat Hakları Hareketi ve Yardımlı İntihar üzerine yazısı, genellikle bireysel özellik ve haysiyetli ölme hakkı üzerinden gerekçelendirilen yardımlı intihar yanlısı kampanyaları ABD örneğinde ele alıyor ve sakat hakları savunucularının söz konusu gerekçeleri itirazlarını aktarıyor. Yazar, ayakta tuttukları ön yargılar ve sakatlayıcı yapılarıyla günümüz toplumlarında yardımlı intiharı yasallaştırmanın sakatlar için bir çeşit öldürme izni anlamına gelebileceğini vurguluyor. Evdeki derleminin son bölümünde sakatlık meselesine toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite konularına benzer şekilde bir politik kimlik olarak yaklaşan ya da bu tür bir kimliği sorunsallaştıran çalışmaları sunuyoruz. Bu bölümdeki ilk yazı, Rose Galvin'in çalışma ve cinsellik ile ilişkisi içinde sakat kimliğinin soy kütüğü başlıklı metni. Galvin, Michael Foucault'un soy kütüğü analizlerinden ilham alan yazısında, çalışma ve cinselliğin sakat kimliğinin yaratılmasında ve sürdürülmesinde oynadığı role dikkat çekiyor. Böylece sakatların özgürleşmelerini sağladığı düşünülen sosyal yardım reformu ve cinsel rehabilitasyon gibi pratiklerin, burada Avustralya örneğinde, aslında belirli bir sakat kimliği, öznelliği üretmeye hizmet ettiklerini ortaya koyuyor. Bu bölümdeki ikinci metin olan Leonard J. Davis'in Kimlik Siyasetinin Sonu ve Dismodernizmin Başlangıcı, istikrarsız bir kategori olarak sakatlık üzerine başlıklı yazısı da sakat kimliği mevhumunu tartışmaya devam ediyor. Davis, sakat kimliğini bütün istikrarsızlığı ile ve tam da bu nedenden dolayı sahiplenmeyi öneriyor. Sakatlığın genel olarak öznenin incinebilirliğine ve bağımlılığına işaret ettiğini vurguluyor. Metnin sonlarına doğru ortaya attığı Foucault ve Deleuze eleştirileri biraz hızlı geçilmiş olsa da yazarın sakatlıktan ilham alan ve bedeni yeni şekillerde tahayyül etmeyi öneren yazısını önemli buluyoruz. Alandaki bir diğer önemli araştırmacı olan Rosemary Garland Thompson'ın yazısı, yardımlı intihar üzerinden Longmore'un genetik tartışmaları ve bedenin incinebilirliği ve bağımlılığı üzerinden Davis'in yazılarına bağlanıyor. İnsan Genomu Projesi'nden sakallı kadın Julia Pastrana'ya Barbie bebeklerin yeni modellerini, Meme Kanseri Derneği'nin bilinçlendirme kampanyalarına kadar çok çeşitli örneklerden hareketle kapsamlı bir tartışma yürüten Garland Thompson, sakatlık hakkında düşünmenin feminizmi nasıl dönüştürebileceği üzerine ipuçları sunuyor. Yazar Robert McGruer'ın sakatlık çalışmaları ile queer kuramı arasında kurduğu bağ da atıf yapıyor. İşte bu bağ, derlememizin zorunlu sağlam bedenlilik ve queer, sakat varoluş başlıklı son yazısında ele alınıyor. Metnin yazarı McGruer'e göre, özcülüğe karşı olmaları, normalliği ve ikili veya çoklu kategorileri sorgulamaları, sakatlığı kuramsallaştırma yönündeki yeni çabaları queer kuramına yakınlaştırıyor. Yazar aynı heteroseksüellik gibi sağlam bedenliliğin de doğal kabul edildiğini ve bu iki normatif çerçevenin süreklilikleri için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Özellikle Judith Butler'dan ödünç aldığı terimlerle sağlam bedenliliğin de aslında imkansız bir idealin sürekli ve boşuna tekrarına dayanan bir kimlik olduğunu ortaya koyarken, bir yandan da sakatlık çalışmalarını yeni kavramlar ve bakış açılarıyla tanıştırmış oluyor. Bu giriş yazısını bitirmeden, evdeki derlemeyi hazırlarken karşılaştığımız zorluklara değinmek bizce kaçınılmaz ve kıymetli. Karşılaştığımız en büyük zorluk, şu ana kadar Türkçe'de karşılığı olmayan veya farklı şekillerde karşılanmış olan bir dizi terimin Türkçe'ye çevrilmesi oldu. İngilizce metinlerde geçen disabled, handicapped, impaired ve benzeri birçok terim, Anglo-Sakson dünyadaki sakat hareketlerinin ve bu mücadelelerin akademik tartışmalardaki yansımalarının etkisiyle anlam buluyor, değiştiriyor. Dolayısıyla bu terimler Türkçe'ye nasıl çevrilirlerse çevrilsinler, tam olarak karşılamaları mümkün olmuyor. Çünkü Türkiye bağlamında sakatlık meselesinin tarihsel dönüşümü Anglo-Sakson dünyadaki gelişmelerle örtüşmüyor. Örneğin sakatlığa bakışta sosyal modelin ortaya çıkmasıyla birlikte sakatlığı bedende, bireyde konumlandıran handicap kelimesi yerine sakatlığın bedensel boyutunu işaret eden impairment ve sakatlık deneyiminin şekillenmesindeki toplumsal engellere vurgu yapan disability kelimeleri geçiyor. Bu dönüşümü belki kadın çalışmalarındaki cinsiyet, seks, toplumsal cinsiyet, gender ayrımına benzetebiliriz. Biz bu derlemede disability terimini sakatlık, impairment kelimesini ise yeti yitimi olarak çevirmeyi seçtik. Özetle, Türkçe'de var olan engelli, sakat, özürlü gibi kavramlar buradaki toplumsal dinamikler ışığında şekilleniyor ve İngilizce'deki terminolojinin gelişimiyle örtüşmüyor. Bu da çeviride sorunlara neden oluyor. Shakespeare ve Watson'ın derlememizde yer alan yazısında da İngilizce'deki terimlerin diğer dillere çevrilmesi konusundaki zorluklara değiniliyor. İşte bu nedenle derlemenin ilk sayfalarında bazı terimlerin Türkçe karşılıklarının listelendiği bir sayfa bulacaksınız. Bu liste ile okuyucunun işini kolaylaştırmak istedik. Çeviri listesindeki her tercihin mantığını bu giriş kısmında açıklamak ne yazık ki mümkün değil. Bununla birlikte derlemenin genelinde neden sakatlık terimini kullanmayı seçtiğimizi açıklamakta yarar var. Sakatlık terimleri bugün gündelik dildeki kullanımları itibariyle bir çeşit değersizleştirme içeriyor hissini yaratmakta. Ancak sakat teriminin içerdiği düşünülen bu anlam küçük de olsa görece politize bir grup tarafından ters yüz edilmiş ve terim kendileri de sakat olan bu kişiler tarafından yeniden benimsenmiş görünüyor. Burada sözünü ettiğimiz süreçte sakat kelimesinin olumsuz bir duruma işaret ettiği varsayımı eleştiriliyor ve sakatlık bir durumun adı olarak yeniden benimseniyor. Bizlerin çeviri tercihlerini de bu yaklaşım şekillendirdi. Çeviri bu derlemeyi oluşturma sürecinde karşılaştığımız çeşitli zorluklardan yalnızca biri. Bu bağlamda birçok arkadaşımızın ve meslektaşımızın destekleri olmadan bu çalışmayı tamamlayamayacağımızı hatırlatmak ve kendilerine teşekkür etmek isteriz. Öncelikle Koç Üniversitesi yayınlarına bu kitabı basmayı kabul ettikleri, Ferit Burak Aydar'a derlememizin çevirmenliğini üstlendiği, Çiçek Özteke ise çeviriş sonrasında çalışmaların hepsiyle yakından ilgilendiği için teşekkür borçluyuz. Dikkatimizden kaçmış olan hatalar varsa bunlar elbette bizim sorumluluğumuzdadır. Yine çevrilecek metinlerin seçimi ve terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda fikirlerine başvurduğumuz Gökhan İrfanoğlu ve Çağrı Doğan'a minnettarız. Umuyoruz ki bu derleme yalnızca sakatlık çalışmaları alanında değil, aynı zamanda sosyal bilimlerin farklı dallarında, özellikle queer, kadın, ırk ve etnisite çalışmaları alanlarında da okuyan ve üreten kişilere bir katkı sağlar. Terimci, ability, sağlamlık, able-bodied people, sağlam bedenli insanlar, able-bodiedness, sağlam bedenlilik, ableism, sağlamcılık, ableist, sağlamcı, accessible design, erişilebilir tasarım, affirmative action, olumlayıcı eylem, assisted suicide, yardımlı intihar, asylum, akıl hastanesi, bakımhane, coming out, açılma, community care, toplum temelli bakım, custodial care, gözetim altında bakım, deformity, deformasyon, disability activism, sakatlık eylemciliği, disability community, sakatlar topluluğu, disability identity, disabled identity, sakatlık kimliği, sakat kimliği, disability movement, sakat hareketi, disability rights, sakat hakları, disability studies, sakatlık çalışmaları, disability, sakatlık, disabled, sakat, disabled activist, sakat eylemci, disabled person, person with a disability, sakat kişi, sakatlığı olan kişi, disablement, sakatlanma, disablism, sakatlayıcılık, disablist, sakatlayıcı, distorted space, çarpık mekan, embodied subject, bedenleşmiş özne, vücut bulmuş özne, embodiment, bedenselleşme, vücut bulma, eugenics, öjeni, feeble mindedness, gerizekalılık, fictive ability, kurmaca sağlamlık, handicapped, özürlü, house of correction, islah evi, human embodiment, insanın bedenleşmesi, human variation model, insan çeşitliliği modeli, impaired body, yeti yitimi olan beden, impaired, yeti yitimi olan, impairment, yeti yitimi, inaccessibility, erişilmezlik, inclusive design, kapsayıcı tasarım, independent living, bağımsız yaşam, institutionalization, kurumlara kapatma, intellectual deficiency, zihinsel gerilik, intellectual disability, zihinsel yeti kaybı, intercorporeally, bedenler arası, lived body, yaşanmış beden, madhouse, tımarhane, majority world, çoğunluk dünya, managed care, bakım yönetimi, medicalization theory, tıbbileştirme kuramı, mental illness, akıl hastalığı, mental impairment, zihinsel yeti yitimi, normalcy, normallik, normality, normalite, performativity, edimsellik, physical disability, fiziksel sakatlık, physical Impairment, fiziksel yeti itimi. Politics of Disablement, sakatlık siyaseti. Residential Institutions, yatılı kurumlar. Restricted Activity, kısıtlanmış faaliyet. Segregated Special Education, ayrıştırılmış özel eğitim. Self-advocacy, öz savunuculuk. Sensory Disability, duyumsal sakatlık. Social Model of Disability, sakatlık sosyal modeli. Kısaca sosyal model. Special Schools, özel eğitim okulları. Subjectification, öznelleştirme. Technologies of the Self, kendilik teknolojileri. Workhouse, çalışma evi. Kısım 1. Sakatlığa kuramsal yaklaşımlar. Bölüm 1. Sakatlık kuramı. Kilit fikirler, meseleler ve düşünürler. Carol Thomas. Giriş. Sakatlık yaygın kullanılan bir kelimedir. İngilizce disability kelimesinin anlamı bir açıdan aldatıcı derecede açıktır. Ability'nin aksine bir şey yapma yetisinden mahrum olmak anlamına gelir. Günlük dilde yeti yetimleri olan insanları people with impairments, sakat diye nitelendirmek, bedensel ya da zihinsel açıdan anormal ölçüde eksikliği ya da yetersizliği olduğundan normal faaliyetlere katılamayan insan grubuna mensup olduklarını anlatır. İngiltere'deki sakatlık çalışmaları eylemcileri ve yazarları, sakatlığın günlük dildeki bu anlamını ve kelimenin birçok akademik disiplinde benimsenen türevlerini alt üst etmişlerdir. Sakatlık çalışmaları savunucuları, yeti yetimleri olan kişilerin toplumsal faaliyetlerde bulunamamalarının, sakat olmayan çoğunluğun onların önüne diktiği engellerin bir sonucu olduğunu savunurlar. Hem fiziki hem de tutumlarla alakalı olan bu toplumsal engeller, yeti yetimleri olan kişilerin hem hareketini sınırlar hem de yaşamlarını kısıtlar. Kısacası bu engeller toplumsal olarak atfedilmiş yeti yetimleri olan kişileri toplumdan dışlar, onları baskı altına almaya yarar. Sakatlık kelimesi bugün bir toplumsal baskı türünü anlatır ve sakatlayıcılık, disabilism kelimesi de dağarcığımızda cinsiyetçilik, ırkçılık ve diğer ayrımcı pratiklerin yanındaki yerini almıştır. Sakatlık kelimesinin anlamındaki devrimin bu basit izahı, başarıya giden yolda girişilen siyasi ve kavramsal mücadelelere ya da gelecekte sakat kişilerin toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve toplumsal konumlarının buna bağlı olarak kuramsal temele oturtulması için verilecek mücadelelere dair herhangi bir ipucu sunmaz. Gerçekte bu yeni sakatlık anlayışını şekillendiren kilit fikirler, meseleler ve düşünürler yalnızca akademiye mensup değildi. Bundan sonra da öyle olmayacaktır. Geçmiş ve bugüne ait kilit fikirler, meseleler ve düşünürler üzerine olan bu yazı, sakatlık hakkında yeni bilgi edinmenin farklı düzlemlerdeki kuvvetler, bireysel ile kolektif olan, geniş anlamda siyasal alan ile daha dar akademik ve disiplinler alanı arasında dinamik bir etkileşimi, aynı zamanda çatışmayı içerdiğini kabul eder. Yazının ilk kısmı, sakatlık sosyal modelinin ana hatlarını, yani temelinde yatan ayırt edici düşünceleri ve siyasal köklerini ortaya koyar. Bunun ardından sakat hareketinin ve sakatlık çalışmalarının karşı çıktığı sakatlık hakkındaki daha geleneksel fikirlere, biyotıpta, rehabilitasyon bilimlerinde ve hizmetlerinde ve tıp sosyolojisinde görülen perspektiflere dair bir değerlendirme sunar. Önemli bir oluşum olan International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, IGIDH, Uluslararası Yeti Yitimi, Sakatlık ve Özürlülük Sınıflandırması ve onun yeni versiyonu IGIDH-2'ye dair bir değerlendirme de sunar. Yazının son kısmında sakatlık çalışmaları kapsamında sakatlık hakkındaki fikirler değerlendiriliyor ve sakatlığın ekonomik kökleri üzerine materyalist perspektifler ve sakatlığın kültürel olarak yaratılması ve yeti yetiminin anlamı üzerine feminist, postmodernist ve postyapısalcı fikirler masaya yatırılıyor. Sonuç kısmında ise yazıdaki temalar özetlenip sakatlık çalışmaları düşünürlerinin önünde duran meseleler ele alınıyor. Sakatlık sosyal modeli. İngiltere'de sakatlığın salt tıbbi ya da sosyal yardımla ilintili bir şeyden ziyade bir toplumsal baskı biçimi olarak yeniden formüle edilmesi 1970'lerde başlamıştır. Sakat bireyler ve gruplar yaşamak üzere yatılı kurumlara sürülmelerine, iş gücü pazarından dışlanmalarına, hayatlarını kazanma fırsatının ellerinden alınmasına, kendilerini yoksulluğun dayatılmasına karşı direnmek üzere örgütlenmeye başladılar. İngiltere'deki sakat hareketinin bu ilk faaliyetleri ve kaygıları bugün ayrıntılı olarak kayıt altına alınmış. Oliver 1996, Campbell ve Oliver 1996, Barton ve Oliver 1997 ve arşivlenmiştir. https://www.le-e-d-s.ac.uk/d-i-s-a-b-i-l-i-t-y-st-u-d-i-e-s/arc-h-i-v-e-u-k/inedx.html. Nitekim bu siyasal mücadelelerde sonrasında sakatlık konusunda yeni radikal fikirler doğurmuştur. Bu hareketteki kurucu örgütlerden biri olan Union of the Physically Impaired Against Segregation, UPIAS, ayrımcılığa karşı fiziksel yeti yetimi olanların birliği, sakatlık kavramını toplumsal alana kaydırmada kilit bir rol oynayan önemli bir bildiriyi miras bırakmıştır. Sakatlık, yeti yetimleri olan insanları dikkate almayan ya da çok az dikkate alan ve dolayısıyla genelin katıldığı toplumsal faaliyetlerden dışlayan, çağdaş bir toplumsal düzenin yol açtığı hareket kısıtlaması veya bir dezavantajdır. UPIAS 1976, aktaran Oliver 1996C, sayfa 22. Sakatlığın bu şekilde toplumsal, siyasal düzlemde yeniden ifade edilmesi, eylemci ve araştırmacı Mike Oliver'ı sakatlık sosyal modelinden bahsetmeye itmiştir. Sakatlığı bizzatihi yeti yetiminin yol açtığı bir şeyden ziyade, yeti yetimi olanlar ile olmayanlar arasındaki toplumsal ilişkilerin bir sonucu olarak düşünme ve yeti yetimleri olan kişilerin faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar ve yaşadıkları sayısız zorluğun kapı dışarı edilme olasılığı belirmiştir. Günlük dilde, tıp alanında, refah yanlısı ve diğer kültür söylemlerinde sakatlık hakkındaki fikirlere, hareket kısıtlamaları ve toplumsal dezavantaj, yeti yetimine sahip olmanın kaçınılmaz ve trajik sonucudur şeklindeki görüşe karşı çıkmak ve çürütmek mümkündür. Aslında bu geleneksel fikirler, yeti yetimi olan kişilerin hayatlarını belirleyen baskıcı aygıtın bir parçası olarak kavranabilir. Finkelstein 1980, Oliver 1990, Barnes 1991, Morris 1991, Barton 1996, Barton ve Oliver 1997. Sakatlığı yeti yetimleri olan kişilerin faaliyetlerini toplumsal engeller dikerek sınırlayan, toplumsal düzenlemelerin sonucu olarak gören sosyal model düşüncesi, İngiltere'de sakatlık çalışmalarının ana motifi olmuştur. Sosyal model, sakat hareketiyle kendini özdeşleştiren sakat örgütleri açısından bir araya getirici bir çağrı olmuştur. Sakat bireyler, sosyal modelden haberdar olunca bir nevi aydınlanma yaşıyorlar, özgürleşiyorlar, bir şeyler yapabileceklerine inanıyorlar. Belki de ilk kez zorluklarının çoğunun toplumsal nedenlerden kaynaklandığını görme olanağına kavuşuyorlar. Engelleyici bariyerler toplumsal hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Konut, eğitim, iş, ulaşım, kültür ve boş vakit faaliyetleri, sağlık ve diğer sosyal hizmetler, medeni haklar, siyasi haklar ve başka alanlarda. Peki sosyal modelciler, akademi çevrelerinde ve sakatlığı kendi uzmanlık alanları olarak gören tıp ve rehabilitasyon mesleklerinden kişiler arasında egemen olan hangi kilit karşıt fikirlerle savaşmaktalar? İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.